Ayrım 9, sayfa 111.
İkinci bölüm.
Kabil, 1987 baharı. 9 yaşındaki Leyla yatağından her sabah olduğu gibi dostu Tarık'ı bir an önce görme açlığıyla fırladı. Ama bu sabah Tarık'ı göremeyeceğini biliyordu. Ne kadar kalacaksın demişti, ailesiyle birlikte güneye, Gazne'deki amcasını ziyarete gideceğini söyleyen Tarık'a. 13 gün. 13 mü? O kadar da uzun sayılmaz canım. Şu suratının haline bak Leyla. Suratımda bir şey yok. Ağlamaya kalkmayacaksın değil mi? Ağlamayacağım. Senin uğruna asla. 1000 yıl geçse de. Oğlanın bacağına bir tekme attı ama takma oğlana değil. Gerçeğine. O da kızın ensesine şakacı bir şaplak indirdi. 13 gün, neredeyse 2 hafta. Daha 5. günün dolmadan Leyla zaman hakkında son derece önemli bir gerçeği öğrendi. Tarık'ın babasının arada bir eski peştun şarkıları çaldığı akordiyon gibi zaman da Tarık'ın yokluğuna ve varlığına bağlı olarak uzuyor ve kısalıyordu. Alt katta annesiyle babası kavga etmekteydi. Leyla sahneyi çok iyi biliyordu. Anne öfkeden gözü dönmüş odaya aşınıyor, bir an pes etmeden bağırıp çağırıyor. Babi oturduğu yerde sersemlemiş ve şaşkın, uysalca başını sallıyor. Fırtınanın geçmesini bekliyor. Leyla kapısını kapadı, giyindi. Ama annesini hala duyabiliyordu. Sonunda bir kapı sertçe çarpıldı. Basamakları döven ayak sesleri. Annenin somyasının yüksek gıcırtısı. Görünüşe bakılırsa Babi bir gününü daha sağ salim atlatmıştı. Leyla diye seslendi az sonra. İşe gecikiyorum. Bir dakika. Leyla ayakkabılarını giydi, aynanın karşısına geçip omzuna gelen sarışın buklelerini çabucak taradı. Anne Leyla'yı hep saçlarının rengini, gür kirpikli, turkuaz yeşili gözlerini, gamzeli yanaklarını, çıkık elmacık kemiklerini ve kendisinde de bulunan sarkık alt dudağı büyük büyük annesinden aldığını söylerdi. Yani annenin anneannesinden. O bir peri, soluk kesici bir güzeldi derdi anne. Güzelliği bütün vadinin dilindeydi. Bu dillere destan güzellik, ailenin kadınlarında iki kuşağı atladı ama senden kurtulamadı Leyla. Annenin sözünü ettiği vadi, Farsça konuşan Tacik yöresinde, Kabil'in 100 kilometre doğusunda bulunan Penşir'di. Birinci dereceden kuzen olan anne ile Babi, Penşir'de doğup büyümüşlerdi. Kabil'e, Babi'nin Kabil Üniversitesi'ne kabul edilmesi üzerine 1960'da umut dolu, ışıl ışıl gözlü, çiçeği burnunda bir çift olarak gelmişlerdi. Leyla merdiveni bir çırpıda annenin odasından çıkıp yeni bir maç başlatmaması için dualar ederek indi. Babi'yi telli kapının önüne çömelmiş buldu. Bunu gördün mü Leyla? Sinek telindeki yırtık haftalardır oradaydı. Leyla babasının yanına çöktü. Yo, yeni olmuş galiba. Ben de Fariba'ya öyle dedim diye mırıldandı Babi. Annenin onunla işi bittikten sonra hep olduğu gibi sarsılmış, ezilmiş görünüyordu. Arıların içeri dolduğunu söylüyor. Leyla'nın yüreği ona duyduğu acımayla kabardı. Babi ufak tefek bir adamdı. Dar omuzlu, neredeyse bir kadınınkiler kadar ince, narin elli. Geceleri Leyla ne zaman Babi'nin odasına gitse, onu bir kitaba gömülmüş, gözlüğü burnunun ucuna kaymış halde bulurdu. Bazen kızın orada olduğunu bile fark etmezdi. Edince sayfanın köşesini kıvırır, tatlı tatlı gülümserdi. Babi, Rumi'nin ve Hafız'ın gazellerinin çoğunu ezbere bilirdi. İngiltere ile Çar Rusyası arasındaki Afganistan mücadelesi hakkında saatlerce konuşabilirdi. Bir satkıtla dikit arasındaki farkı da, dünya ile güneş arasındaki uzaklığın, Kabil'den Gazne'ye 1,5 milyon kez gitmeye eşdeğer olduğunda bilirdi. Ama Leyla, bir kavanozun kapağını açtırmak istediğinde, babasına ihanet ediyormuş duygusuna kapılsa bile anneye başvururdu. Sıradan eşyalar, aletler, Babi'nin kafasını karıştırırdı. Ona kalsa, gıcırdayan kapıların menteşeleri sonsuza kadar yağlanmazdı. Tavanlar, o delikleri tıkadıktan sonra da akmaya devam eder, küfler, mutfak dolaplarına küstahça yayılırdı. Anne, onun 1980 yılında Nur'la birlikte Sovyetlere karşı cihata gittiğinde bu tür işleri Ahmet'in büyük bir sorumluluk ve başarıyla hallettiğini söylerdi. Ama derhal okunması gereken bir kitabın varsa diye eklerdi, o zaman doğruca hakime gitmelisin. Yine de Leyla bir zamanlar Ahmet'le Nur'un Sovyetlerle savaşmaya gitmesinden, Babi'nin onların savaşa gitmesine izin vermesinden önce annenin bundan, yani Babi'nin kitap düşününden hoşlandığını gayet iyi anımsıyordu. Bir zamanlar kocasının unutkanlığını, beceriksizliğini çok sevimli bulduğunu da. E bugün kaçıncı gün diye sordu babası hınzırca gülümseyerek. 5. mi yoksa 6. mı? Leyla omuz silkti. Umurunda mı sanki? Saymıyorum ki diye uydurdu. Hatırladığı için babasını bir kez daha severek, annesinin Tarık'ın gittiğinin haberi bile yoktu. Eh bir de bakmışsın el feneri çakıp duruyor dedi Babi. Leyla ile Tarık'ın geceleri oynadığı işaretleşme oyununu kastediyordu. Bunu öyle uzun zamandır yapıyorlardı ki her yatma vakti yenilenen bir ritüele dönüşmüştü. Diş fırçalama gibi. Bobby parmağıyla teldeki yırtığa dokundu. İlk fırsatta yemeyeceğim. Hadi gidelim. Sesini yükseltti. Omzunun üstünden seslendi. Biz gidiyoruz Fariba. Leyla'yı okula bırakacağım. Çıkışta onu almayı unutma. Dışarıda Bobby'nin bisikletinin taşıma sepetine tırmanırken gözüne sokağın az yukarısına park etmiş bir araba çarptı. Ayakkabıcı Raşit'le Münzevi karısının oturduğu evin tam önündeydi. Benz markaydı. Böylesi arabalara bu mahallede hiç rastlanmazdı. Rengi maviydi. Kalın, beyaz bir şerit motor kapağını, tabanı ve bagajı ikiye bölüyordu. Leyla içinde iki erkeğin oturduğunu seçti. Biri direksiyonda, öteki arka kolda. ''Kim bunlar?'' diye sordu. ''Bizi ilgilendirmez.'' dedi Bobby. ''Hadi atla, derse geç kalacaksın.'' O gün sınıfta Leyla dikkatini derse vermekte epeyce zorlandı. Aklı Tarık'ın yokluğuyla ana babasının kavgasındaydı. Romanya ve Küba'nın başkentlerini sormuş olan öğretmen, yanıtlaması için onun adını söyleyince hazırlıksız yakalandı. Öğretmenin adı Şanzay'dı ama öğrencileri ona arkasından ''Rengmal hala'' derlerdi. Onları tokatlama biçimine atfen, ''Ressam hala.'' Önce avcuyla, sonra elinin tersiyle vurur, eli bir sağa bir sola devinirdi. Tıpkı fırça kullanan bir ressam gibi. Rengmal hala, sivri yüzlü, kalın kaşlı genç bir kadındı. Okulun ilk günü, sınıfa büyük bir gururla açıkladığı gibi, koslu, yoksul bir köylünün kızıydı. Dik durur, simsiyah saçlarını sıkı, yuvarlak bir topuz yapardı. Saçlarını öyle bir gererdi ki, arkasını döndüğü zaman Leyla onun ensesindeki kara kıl diplerini görebilirdi. Hiç makyaj yapmaz, mücevher takmazdı. Örtünmez, kız öğrencilerin kapanmasını yasaklardı. Kadınlarla erkeklerin her bakımdan eşit olduğunu, erkeklere örtünmediğine göre kadınların da örtünmesine gerek olmadığını söylerdi. Ona göre Sovyetler Birliği Afganistan'ın yanı sıra dünyanın en mükemmel devletiydi. İşçilerine karşı sevecendi. Halkının tamamı eşitti. Sovyetler Birliği'nde herkes mutlu, güler yüzlüydü. İlişkiler dostaneydi. İşlenen suçlar yüzünden insanların evden çıkmaya korkar olduğu, Amerika'nın aksine Afganistan'da da herkes mutlu olacak derdi. Tabii gelişme karşıtları, tutucu yobazlar temizlendikten sonra. İşte Sovyet yoldaşlarımız 1979'da bunun için geldiler buraya. Komşularına yardım eli uzatmak için, ülkemizi geriye götürmek, ilkel bir topluma dönüştürmek isteyen vahşileri yenmemize yardım etmek için. Buna sizler de kendi çapınızda destek vermelisiniz çocuklar. Bu başıbozukluklarla ilintisi olan herkesi ihbar etmelisiniz. Sizin göreviniz bu. Kulaklarınızı açıp dinlemeli, sonra da yetkililere bildirmelisiniz. Bu kişi ebeveyniniz, amcanız ya da teyzeniz olsa bile. Çünkü onların hiçbiri sizi ülkeniz kadar sevemez. Önce vatanınız gelir, unutmayın. Sizinle gurur duyacağım, ülkenizde öyle. Rengmal halanın masasının arkasındaki duvarda Sovyetler Birliği ile Afganistan haritaları ve son komünist cumhurbaşkanı Necibullah'ın çerçeveli bir fotoğrafı vardı. Bobby, Necibullah'ın bir zamanlar çok korkulan Kuhat'ın Afgan gizli polisinin başı olduğunu söylemişti. Başka fotoğraflar da vardı. Köylülerle el sıkışan, elma fidanları diken, ev inşa eden, sürekli gülümseyen genç Sovyet askerleri. Evet diyordu Rengmal hala şimdi. Seni daldığın hayallerden mi uyandırdım inkılap kızı? Devrim kızı, Leyla'ya taktığı addı bu. 1978 Nisan'ında darbe gecesi doğduğu için. Ama sınıfta biri darbe sözcüğünü kullandığında kadının tepesi atardı. İsrail'e belirttiğine göre olanlar bir inkılap, bir devrimdi. Çalışan insanların eşitsizliğe karşı ayaklanmasıydı. Bir başka yasak sözcük de cihat idi. Ona kalırsa taşrada savaş filan yoktu. Sadece yabancı provokatörler dediği kişilerin kışkırttığı baş belalarıyla bir çatışma söz konusuydu. Ve onun karşısında hiç kimse giderek yayılan şu söylentiye değinmeye cüret edemezdi. 8 yıldır süren savaşı Sovyetlerin kaybetmeye başladığına. Özellikle de şimdi. Amerikan Başkanı Reagan'ın Sovyet helikopterlerini düşürmeleri için mücahitlere Stinger füzeleri göndermeye başladığı, dünyanın her yanındaki Müslümanların mücadeleye katıldığı bir dönemde Mısırlılar, Pakistanlılar, hatta varsa Suudiler milyonluk servetlerini bırakıp cihat uğruna Afganistan'a geliyordu. Leyla zar zor toparlayabildi. Bükreş, Havana. Peki bu ülkeler bize dost mu değil mi? Dostumuz muallim sahip, dost ülkeler. Rengmal hala başıyla sertçe onayladı. Okul kapanınca anneyi göremedi. Onu almaya yine gelmemişti. İki sınıf arkadaşıyla Citti ve Hasena ile eve doğru yürümeye koyuldu. Citti fazlasıyla asabi, ufak tefek, kemikli bir kızdı. Saçlarını iki at kuyruğu yapar, lastik bantla tuttururdu. Şimdiden kaş çatıyor, yürürken kitaplarını göğsüne bastırıyordu. Bir kalkanmışçasına. Hasena 12'sindeydi. Leyla ile Citti'den 3 yaş büyük. Çünkü 3. sınıfta bir kez, 4. sınıfta 2 kez kalmıştı. Derslerdeki başarısızlığını, yetersizliğini kurnazlıkla ve Citi'nin dikiş makinesi gibi dediği çenesiyle kapatırdı. Ressam hala lakabını bulan Hasena'ydı. Bugünkü gevezeliğinin konusu, çirkin, istenmeyen talipleri baştan sarmanın yollarıydı. Kusursuz bir yöntem, kesin işe yarıyor, sözüme güvenin. Bütün bunlar saçmalık. Ben henüz çok küçüğüm. Kısmetin filan çıkmaz dedi Ciddi. O kadar da küçük değilsin. Henüz kimse istemedi beni. Nedeni sakallı olman canım. Ciddi'nin eli hemen çenesine gitti. Dehşet içinde Leyla'ya döndü. Leyla acıyan bir gülümsemeyle arkadaşına baktı. Şakadan Ciddi kadar anlamayan birini görmemişti. Yatıştırırcasına başını salladı. Her neyse, tavsiyeyi duymak istiyor musunuz, istemiyor musunuz hanımlar? Devam et dedi Leyla. Kuru fasulye. Ama en az 4 tabak. Dişsiz kertenkelenin seni istemeye geldiği gün yenecek. Fakat zamanlama, bayanlar, buradaki en önemli nokta zamanlama. Kendinizi tutacak, bombardımanı ona çay ikram edeceğiniz ana saklayacaksınız. Bunu unutmayacağım dedi Leyla. Oğlan da öyle. Leyla sözün burasında bu tür öğütlere ihtiyacı olmadığını, çünkü Bobby'nin onu öyle çabucak kocaya vermeye hiç niyeti olmadığını söyleyebilirdi. Her ne kadar Bobby Silo'da, Kabil'in devasa ekmek fabrikasında, sıcağın uğulayan makinelerin ortasında çalışıyor, kocaman fırınların ateşini beslemekle, tahıl öğütmekle uğraşıyor olsa da üniversite okumuş adamdı. Komünistler tarafından kovulmadan önce bir lisede öğretmendi. 1978 darbesinden hemen sonra Sovyet işgalinden 1,5 yıl önce işten atılmıştı. Bobby daha küçüklüğünde Leyla'nın kafasına sokmuştu. Hayatında en önemsediği şey kızının önce güvenliğini sağlamak, sonra da okutmaktı. Daha çok küçüksün biliyorum ama bunu şimdiden anlamadı ve iyice öğrenmeni istiyorum demişti. Evlilik bekleyebilir, eğitim beklemez. Sen çok çok zeki bir kızsın. Gerçekten öylesin. İstediğin her şey olabilirsin Leyla. Seni tanıyorum. Ayrıca bu savaş bittikten sonra Afganistan'ın erkekler kadar belki daha çok sizlere gereksileceğini biliyorum. Çünkü bir toplumun kadınları eğitimsiz olduğu sürece başarıya ulaşma şansı yoktur Leyla. Hiç yoktur. Ama Leyla Bobby'nin bu sözlerini Hasene'ye aktarmadı. Onun gibi bir babası olduğuna ne kadar sevindiğini, Leyla'ya ilişkin görüşlerinin koltukları nasıl kabarttığını, zaten kendisinin de eğitiminin sonuna kadar inatla sürdürmeye kararlı olduğunda. Leyla son 2 yıldır Eval Numre belgesini kazanıyordu. Her yıl sınıfın en başarılı öğrencisine verilen takdirnameyi. Bunlardan Hasene'ye hiç söz etmedi. Zira onun babası huysuz, aksi bir taksi şoförüydü ve kızını 3 yıla kalmadan baş göz edeceği kesindi. Hasene çok nadir görülen ciddi anlarından birinde Leyla'ya ondan 20 yaş büyük olan ve Lahor'da bir otomobil galerisi bulunan kuzeniyle evlenmesini kararlaştırıldığını anlatmıştı. Onu 2 kez gördüm demişti. Her ikisinde de ağzını aça aça yemek yedi. Evet kızlar, kuru fasulye diye yineledi Hasene. Bunu aklınızda tutun. Tabii eğer şeytanca sırıttı, dirseğiyle Leyla'yı dürt. Kapıyı çalan kişi genç, yakışıklı, tek bacaklı prensiz değilse o zaman. Leyla onun dirseğini itti. Tarık hakkında bunları söyleyen bir başkası olsaydı çok bozulurdu. Ama Hasena'nın fesat, kötü niyetli olmadığını biliyordu. Sadece takılır alay ederdi. Üstelik alaylarından herkes nasibini alırdı. En çok da kendisi. O insanlar hakkında böyle konuşmamalısın dedi Ciddi. Hangi insanmış bunlar? Savaş yüzünden yaralanan insanlar dedi Ciddi içtenlikle. Hasena'nın dalga geçtiğinden habersiz. Galiba Mola Ciddi'miz Tarık'a aşık olmuş. Anlamıştım. Ama o sözlü sayılır kızım, bilmiyor muydun? Öyle değil mi Leyla? Aşık falan değilim hiç kimseye. Leyla'dan ayrıldılar, hala tartışarak köşeyi döndüler. Leyla son 3 sokağa tek başına geçti. Kendi sokaklarına girince mavi benzin hala orada Raşit'le Meryem'in evinin önünde durduğunu gördü. Kahverengi takım elbiseli yaşlıca erkek şimdi dışarıda arabanın önündeydi. Bastonuna dayanmış eve bakıyordu. Tam o sırada arkasından gelen bir ses, "Hey sarı saçlı, buraya bak," dedi. Leyla arkasına döndü ve bir tabancanın namlusuyla burun buruna geldi. Tabanca kırmızıydı. Horozu parlak yeşil. Silahın gerisinde Kadim'in sırıtan yüzü. Kadim 11 yaşındaydı. Tarık'la yaşıt. Kilolu, uzun boyluydu. Göze batacak kadar çıkık, sivri bir çenesi vardı. Babası Dehmazang'da kasaptı. Kadim'in ara ara yoldan geçenlere sakatat, bağırsak parçaları fırlattığı bilinirdi. Bazen Tarık yakınlarda değilse Leyla'yı okulun avlusunda bir köşeye kıstırır, baygın baygın bakıp inlemeyi andıran sesler çıkarırdı. Bir keresinde kızın omzuna vurmuş, "Ne kadar da güzelsin sarı saçlı, seninle evlenmek istiyorum," demişti. Elindeki silahı salladı, "Merak etme," dedi, "belli olmaz, senin saçın da yani." "Sakın yapma, seni uyarıyorum." "Ne yaparsın yani?" dedi oğlan. "Topalın üstüme mi salılarsın? Ah Tarıkcan, ah yanıma gel de beni şu bedmeşten kurtar." Leyla geri geri çekildi ama Kadim tetiği pompalamaya başlamıştı bile. İnce, ılık su fıskiyeleri peş peşe kızın saçlarını, yüzünü korumak için kaldırdığı avucuna fışkırdı. Aynı anda öteki oğlanlar da saklandıkları yerden çıktılar. Gülmekten yerlere yatıyorlardı. Sokakta duyduğu bir küfür Leyla'nın dilinin ucuna geldi. Anlamını tam olarak bilmiyor, buradaki uygulamayı gözünün önüne getiremiyordu. Fakat sözcüklerde öyle ateşli bir güç vardı ki savurmanın tam sırasıydı. Anan çük yiyor. Hiç olmazsa seninki gibi çatlak değil diye yapıştırdı Kadim sakince. Babam da hanım evladı değil. Bu arada neden ellerini koklamıyorsun? Öteki oğlanlar birazdan çığırıştılar. Kokla, kokla. Leyla kokladı ama daha koklamadan anlamıştı oğlanın saçlarında belli olmaz derken ne kastettiğini de. Tiz, canhıraş bir çığlık attı. Bunu duyan oğlanlar daha da azıttılar, yuhalamaya başladılar. Leyla döndü, avaz avaz bağırarak eve koştu. Kuyudan su çekti, banyodaki leğene doldurdu, giysilerini yırtarcasına çıkardı. Saçlarını sabunladı, parmaklarıyla kafasını deli gibi ovuyor, tiksintiyle inliyordu. Bir tastan döktüğü suyla duruladı, sonra bir kez daha sabunladı. Midesi kalkıyor, kusacak gibi oluyordu. Sabunlu el bezini yüzüne defalarca kazırcasına sürterken inliyor, titriyordu. Yüzüyle boynu kıpkırmızı kesilinceye kadar silinmeyi sürdürdü. Tarık yanımda olsaydı bu başıma gelmezdi diye düşündü. Temiz bir gömlekle pantolon giyerken Kadim asla cüret edemezdi. Ama tabii anne yapması gerekeni yapıp onu okuldan alsaydı böyle bir şey zaten yaşanmazdı. Bazen Leyla annenin neden zahmet edip onu doğurduğunu merak ediyordu. Artık şuna inanıyordu. Bütün sevgilerini zaten sahip olduğu çocuklara verip tüketen ana babaların yeni çocuk yapmalarına izin verilmemeliydi. Haksızlıktı bu. İçinde bir öfke dalgası kabardı. Odasına girdi, kendini yatağa attı. Az biraz yatışır gibi olunca koridora çıktı, annesinin yatak odasına girip kapıyı tıklattı. Küçükken bu kapının önünde saatlerce otururdu. Hafif hafif vurur, annesinin adını defalarca üst üste fısıldardı. Bir büyüyü bozacak, sihirli bir nakarat gibi. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Ama anne kapıyı hiç açmamıştı. Şimdi de açmadı. Leyla tokmağı çevirdi, içeriye girdi. Bazen 40 yılda bir anne iyi gününde olurdu. Yataktan parlayan gözlerle şakacı bir tavırla fırlayıp kalkardı. Sarkık alt dudağı bir gülümsemeyle kıvrılırdı. Yıkanırdı, temiz bir elbise giyer, kirpiklerini limenlerdi. Kızına saçlarını taratır. Leyla bayılırdı buna. Kulaklarını köpe takardı. Birlikte alışverişe, Manday pazarına giderlerdi. Birlikte kızma birader oynar, kocaman bir süssüz çikolata kalıbından kestirdikleri yaprakları yerlerdi. Sayısı 1-2'yi geçmeyen ortak zevklerinden biriydi. Annenin iyi günlerinde Leyla'nın en sevdiği kısım Bobby'nin eve döndüğü andı. Ana kız başlarını çikolata kasesinden kaldırır, kahverengi dişleriyle ona sırıtırlardı. Odayı bir hoşnutluk esintisi yalar, Leyla bir zamanlar bu ev kalabalıkken, gürültülü ve şenken, annesiyle babasını sımsıkı kenetleyen sevdanın, sevecenliğin tadına bir anlığına da olsa bakmış olurdu. Anne bazen iyi günlerinde hamur işleri yapar, komşu kadınları çaya çağırırdı. Leyla kek, kurabiye hamurundan kalanı yalar, kaseyi tertemiz ederken anne de fincanlar, peçeteler ve iyi tabaklarla sofrayı kurardı. Daha sonra Leyla masada bağıra çağıra konuşan, çay içen, annenin hamur işlerini öven kadınların arasındaki yerini alır, lafa karışmaya çalışırdı. Konuşma fırsatı pek bulamasa da aralarında olmaktan, dinlemekten hoşlanırdı. Çünkü bu toplantılarda nadiren tattığı bir zevki tadardı. Anneyi Bobby hakkında sevgi dolu sözler ederken dinlemek. Birinci sınıf bir öğretmendi derdi anne. Öğrencileri ona bayılırdı. Nedeni ise salt onlara diğer öğretmenler gibi cetvelle vurmaması değildi. Ona saygı duyarlardı. Anlıyor musunuz? Çünkü o da onlara saygı duyardı. Olağanüstü bir hocaydı. Anne evlenme teklifini nasıl aldığını anlatmaya da bayılırdı. Ben 16'ydım, o 19. Ailelerimiz Penşir'de kapı komşusuydu. Ah evet, ona aşıktım hemşireler. Evlerimizi ayıran duvara tırmanır, onların bahçesine geçerdim. Babasının meyve bahçesinde oynardık. Yakalanacağız, babamdan dayak yiyecek diye hakimin ödü kapardı. Baban beni bir güzel pataklayacak derdi. Öyle sakıngan, öyle ciddiydi ki daha o zamandan. Sonra bir gün ona dedim ki, evet kuzen, ne yapıyoruz? Bana evlenme teklif edecek misin, yoksa benim sana kastigari gelmem mi gerekiyor? Aynen böyle söyledim. Yüzünü bir görmeliydiniz. Kadınlarla Leyla kahkahaları koyuverirken anne uçlarını birbirine vururdu. Annenin anlattığı bu tür öyküleri dinlerken Leyla onun Bobby'den hep böyle sevgiyle söz ettiği bir dönem olduğunu anlardı. Annesiyle babasının ayrı odalarda yatmadığı bir dönem. O günleri kaçırmamış olmayı nasıl da isterdi. Annenin evlilik öyküsü sözü kaçınılmaz olarak çöptetanlık hikayelerini çevrilen entrikalara getirirdi. Afganistan Sovyet işgalinden kurtuldu. Delikanlılar eve döndüğü zaman onları baş göz etmek gerekecekti. Dolayısıyla kadınlar kolları sıvamış, mahallenin kızlarını tek tek elden geçiriyor, Ahmet'le Nura hangisinin uyup hangisinin uyumayacağını saptamaya çalışıyorlardı. Sohbet ne zaman ağabeylerine kaysa Leyla kendini dışlanmış hissederdi. Kadınlar bir tek onun görmediği harika bir filmden söz ediyorlardı sanki. Ahmet'le Nur Kabil'den ayrılıp cihada, komutan Ahmet Şah Mesut'un güçlerine katılmak üzere kuzeye, Penşir'e gittiklerinde Leyla 2 yaşındaydı. Onlar hakkında pek az şey anımsıyordu. Ahmet'in boynundan sarkan parlak Allah madalyonu, Nur'un bir kulağından fışkıran siyah kıl demeti. Hepsi bu kadar. Azita'ya ne dersin? Halıcının kızı mı dedi anne, yapmacık bir kızgınlıkla yanağına vurarak. O kızın bıyığı hakiminkinden bile kalın. Anahita da var. Duyduğumuza göre Zargona da sınıf birincisiymiş. O kızın dişlerini hiç gördün mü? Her biri bir mezar taşı. O dudakların gerisinde bir mezarlık yatıyor. Peki ya Vahidi kardeşler? O iki cüce mi? Yo, hayır hayır. Oğullarıma olmaz. Sultanlarıma olmaz. Çok daha ilgilerine layık benim oğullarım. Gevezelikler sürüp giderken Leyla'nın zihni kayar, sürüklenir ve her zamanki gibi tarağa konardı.